Ayrım 9, sayfa 191. Kesinlikle yaşamak istiyordu. Ama solan bir çiçek gibi yaşamak istemiyorduysa, Peter'a duyduğu özlemden ve onu yitirmekle yaşamının yıkıldığı duygusundan kurtulmak zorunda oluşunun yanı sıra ayrıca zorlanımlı bağımlılık sorununun tamamını da köklü bir biçimde üstesinden gelmek zorundaydı. Konu bu şekilde kafasında netleşir netleşmez, beklenmedik şiddette bir mücadele devreye girdi. Bir başka insanla kaynaşmaya duyduğu ihtiyacın mutlak gücünü ancak şimdi hissedebiliyordu. Bunun sevgi olduğu aldatmacasıyla artık kendini kandıramıyordu. Bunun bir uyuşturucu alışkanlığına benzediğini anlıyordu. Önünde sadece iki seçenek olduğunu, yani ya bağımlılığa yenik düşüp bir başka eş bulacağını ya da bunu hepten yeneceğini kusursuz bir netlikte görüyordu. Ama yenebilecek miydi? Ve bunsuz hayat yaşamaya değer miydi? Her şeye karşın yaşamın kendisine onca güzel şey sunduğuna kendini inandırmak için çılgınca ve dokunaklı bir çaba ortaya koydu. Güzel bir evi yok muydu? İşinde doyum bulmuyor muydu? Arkadaşları yok muydu? Doğadan ve müzikten haz almıyor muydu? Ama bu çaba işe yaramadı. Bütün bunlar bir konserde verilen ara kadar ilgisiz ve tatsız gözüküyordu. Konserde verilen araya kimsenin bir şey diyeceği yoktu. Bu ancak müzik yeniden başlayıncaya kadar olabildiğince hoş geçirilen bir zamandı. Ama hiç kimse sadece ara için konsere gitmezdi. Bu mantık yürütmenin baştan sona geçersiz olduğu ancak bir an için dikkatini çekmişti. Gerçek bir değişmenin gücünü aştığı duygusu ağır basmıştı. Son olarak derin basitliğine karşın iyiye yönelik bir dönüşe yol açan bir düşünce geldi aklına. Bir, yapamam sözünü çoğu kez bir yapmak istiyorum olduğu eski bir gerçekti. Açıkçası o, yaşamını farklı bir temele oturtmayı istemiyor olamaz mıydı? Belki de kırmızısını almadığı için elma yemeği reddeden bir çocuk gibi, yaşamadaki bir başka şeye yönelmeyi etkin bir yoldan reddediyordu. Bağımlılığının farkına vardığı için bir ilişkinin elini kolunu bağlamış olmasının gücünü tükettiğini ve bir başkası için geride pek bir şey kalmadığını görmekten öte geçmemişti. Şimdi artık bunun basit bir ilgiler kısırlaşmasının ötesinde bir şey olduğunu kavruyordu. Kendi çabalarıyla yaptığı ya da sevdiği insanın dışında birisiyle yaptığı her şeyi reddetmiş ve küçümsemişti. Böylece kısır bir döngüye ne kadar derinlemesine yakalandığını ilk göz görüyordu. İlişkinin dışındaki hiçbir şeyi önemsemeyişi bu ilişkideki insanı zorunlu olarak her şeyden daha önemli kılmıştı. Ve karşısındakine verdiği bu eşsiz önem karşılık olarak onu kendine ve başkalarına çok daha fazla yabancılaştırmıştı. Daha sonra doğruluğu anlaşılan bu ışıyan iç gözlem, Claire'i hem şaşırtmış hem yüreklendirmişti. Onu tutsaklıktan kurtulmaktan alıkoyan güçler kendi içinde etkinlik gösteriyorduysa, bu durumda belki de kendi tutsaklığı konusunda kendisi bir şey yapabilirdi. Bu iç çalkantı dönemi, Claire'ın yeni bir yaşama sevinci ve sorun üzerinde çalışmaya yönelik tazelenmiş bir inisiyatif kazanmasıyla sona erdi. Ancak burada birkaç soru yükselmektedir. Peter'ı kaybetmesi onu bu durumda bile böylesine derinlemesine alt üst edebildiğine göre o ana dek yapılan analitik çalışmanın değeri nedir? İki varsayım bu soruyla ilişkilidir. Bunlardan birisi önceki çalışmanın yetersizliğidir. Claire zorlanımlı bir bağımlılık içinde olduğu gerçeğini kabul etmiş ve bu durumun bazı sonuçlarını görmüştü. Ama soruna ilişkin gerçek bir kavrayıştan uzaktı. Eğer insan başardığı işin değerinden kuşkulanırsa Claire'ın doruktan önceki döneminin tamamı boyunca söz konusu nevrotik eğilimin anlamını önemsemezlik edip böylece çok çabuk ve çok kolay sonuçlar ummakta yaptığı hatanın aynısına düşer. Öteki varsayım son patlamanın bir bütün olarak yapıcı bir nitelikte olduğudur. Bu patlama söz konusu soruna ilişkin tam bir savsaklamadan ve bunun varlığını inkara yönelik bilinçsiz ve en inatçı çabalardan sorunun ağırlığına ilişkin son ve tam bir kavrayışa giden bir gelişme çizgisinin dönüm noktasına karşılık geliyordu. Bu durum, Claire'in bağımlılığının güvenlik sınırları içinde felce uğratmaması için temizlenip ortadan kaldırılması gerekecek kanserle bir gelişmeye benzediğini anlamasını sağladı. Yoğun bunaltının baskısı altında Claire, o güne dek bilinçsiz olan bir çatışmayı da keskin bir bilinç odağına sokmayı başardı. Bir başka insana yönelik bağımlılığından vazgeçme isteğiyle bunu sürdürme isteği arasında kaldığının farkında değildi. Bu çatışma, Peter'la yaptığı uzlaşmalı çözümlerin arkasına gizlenmişti. Artık bu çatışmayla da yüzleşmiş, tutmak istediği yola ilişkin açık bir tavır alabilecek bir duruma gelmişti. Bu bağlamda Claire'in geçirdiği evre, önceki bölümlerden birisinde anılan bir gerçeği, analizin belli dönemlerinde bir tavır geliştirmenin bir karara varmanın zorunlu olduğu gerçeğini açıklar. Ve analitik çalışma boyunca bir çatışma hastasının bunu yapabilecek bir duruma gelmesine yetecek kadar netleşmişse bunu bir başarı olarak ele almak gerekir. Elbette Claire'in durumunda sorun, yitirdiği payandanın yerine hiçbir zaman yitirmeksizin yeni birisini koymaya çalışıp çalışmayacağıydı. Bir sorunla böylesine uzlaşmaz bir yoldan yüzleşmek doğal olarak rahatsız edicidir ve burada ikinci bir soru gündeme gelir. Claire'in deneyimi. Analizin olmadığı bir durumda baş gösterebilecek olandan daha büyük bir intihar tehlikesi mi yaratmıştır? Bu soruyu değerlendirmek için daha önceki dönemlerde de kendini intihar düşüncelerine kaptırdığını göz önüne almak gerek. Ancak o bunları şimdiki kadar belirleyici bir yoldan kesmeyi hiçbir zaman başaramamıştı. O dönemlerde bu düşünceler sadece göz önünden kalkmıştı. Çünkü güzel bir şeyler olmuştu. Artık bunları bilinçli olarak aktif ve yapıcı bir ruhla reddediyordu. Ayrıca yukarıda da anıldığı gibi Peter bu işi daha önce yapmadığı için gösterdiği minnet tepkisi kısmen artık terk edilmeyle başa çıkma konusunda kendini daha güçlü hissettiği yolundaki içten bir duyguydu. Dolayısıyla yapılan analitik çalışma olmasaydı intihar etme eğilimlerinin daha güçlü ve daha inatçı olacağı rahatlıkla varsayılabilecek gibi gözükmektedir. Son bir soru. Peter'ın ondan ayrılışının uyguladığı dış baskı olmaksızın Claire'ın içinde bulunduğu sorunun tam ağırlığını yine algılamış olup olmayacağıdır. Bu ayrılıktan önce gerçekleşen gelişmeyi geçirmiş olan Claire'ın özünde nesnel olmayan uzlaşmalı bir çözümde belki de karar kılmayacağı, bunun yerine hemen ya da daha sonra ilerlemeyi sürdüreceği düşünülebilirdi. Öte yandan nihai özgürlüğüne karşı direnen güçler büyük bir ağırlığa sahipti ve dolayısıyla Claire daha ileri uzlaşmalar yapmak için elinden geleni yapmış da olabilirdi. Eğer hastalar arasında olduğu kadar analistler arasında da analize yönelik sık sık rastlanan bir tutum olmasaydı bu anılmaya değmeyecek saçma bir tartışma olurdu. Bu tutum tek başına analizin her şeyi çözebileceği yolundaki bir düşüncedir. Ama terapi böylesine sınırsız bir güçle donatılırken yaşamın kendisinin en iyi terapist olduğu unutuluverir. Analizin yapabileceği şey hastanın yaşamın önerdiği yardımdan yararlanabilecek duruma gelmesini sağlamaktır. Ve analiz Claire'ın durumunda da aynı şeyi yapmıştır. Başarıyla sonuçlandırdığı analitik çalışma olmasaydı belki de hiç zaman yitirmeksizin yeni bir eş arayacak ve böylece aynı yaşam biçimini sürdürecekti. Önemli olan nokta, Claire'in dış yardım olmaksızın kendini kurtarıp kurtarmayacağı değil, yardım geldiği zaman bunu yapıcı bir deneyime dönüştürüp dönüştürmeyeceğidir. Ve onun yaptığı da budur. Claire'in bu dönemde yaptığı bulguların içeriği bağlamında en önemli şey, kendi hayatını yaşamaya, kendi duygularını hissetmeye, kendi düşüncelerini düşünmeye, kendi ilgi ve tasarılarına sahip olmaya karşı, kısaca kendisi olmaya ve ağırlık merkezini kendi içinde bulmaya karşı yürüttüğü etkin bir ayak diremeyi ortaya çıkarmasıydı. Diğer bulgularının tersine bu, sadece coşkusal olan bir iç gözlemdi. Buna özgür çağrışım yoluyla ulaşmamıştı ve bunu destekleyecek hiçbir olay yoktu. Karşıt güçlerin doğasına ilişkin bir ipucu da yakalamış değildi. Sadece bunların varlığını hissetmişti. Geriye dönüp baktığımızda bu noktadan daha ileri gitmenin neden çok zor olduğunu anlayabiliriz. Claire'in durumu, yurdundan sürülen ve yaşamının tamamını yeni bir temele oturma işiyle karşı karşıya olan bir insanın durumuyla kıyaslanabilirdi. Claire, kendine yönelik tutumunda ve başkalarıyla olan ilişkilerinde temel bir değişiklik yapmak zorundaydı. Bu beklentinin karmaşıklığı doğal olarak onu şaşkına çevirmişti. Ama tıkanıklığının ana nedeni, bağımlılık sorununu çözmeye ilişkin kararlılığına karşın henüz ağırlıklarını koruyan bilinç dışı güçlerinin nihai bir çözümü engellemesiydi. Sanki iki yaşam biçimi arasında havada asılı kalmıştı. Eskiyi bırakmaya da, yeniye uzanmaya da hazır değildi. Sonuç olarak bunu izleyen haftalar hızlı dönüşümlü iniş çıkışlarla geçmişti. Peter'la yaşanan deneyimin ve bunun içerdiği her şeyin uzak geçmişin bir parçası olarak belirdiği bir dönemle, onu yeniden kazanmayı öylesiye özlediği bir başka dönemi arasında mekik dokuyordu. Bu durumda yalnızlığı kendisine gösterilen akıl almaz bir acımasızlık olarak algılıyordu. Sonraki günlerin birisinde bir konserden eve yalnız dönerken kendini herkesin ondan daha iyi durumda olduğunu düşünürken bulur. Ama diye tartışır kendi kendisiyle. Diğer insanlar da yalnız. Evet ama onlar yalnızlıktan hoşlanırlar. Ya işsizler? Evet onların durumu daha da kötüydü. Yine de onlar evliydi. Bu noktada ansızın tartışma biçiminin garipliği dikkatini çeker. Her şeyden önce işsizlerin hepsi mutlu bir evlilik yapmış değildi veya böyle bile olsa evlilik her şey için çözüm değildi. Kendini abartılı bir perişanlık içinde düşünmesine yol açan bir eğilimin iş başında olması gerektiğini algılar. Mutsuzluk bulutu da dağılır ve Claire kendini rahat hisseder. Bu olayı analiz etmeye başlayınca kilisede dinlediği bir şarkının ezgisi aklına gelir. ancak sözlerini hatırlayamaz. Derken geçirdiği acil bir apandisit ameliyatı, sonra yeni yılda yayınlanan acil yardım gerektiren olaylar raporu ve bir buzuldaki dev bir yarığa ilişkin bir tablo ve o buzulu gördüğü film. Filmde birisi buzuldaki yarığa düşer ve son anda kurtarılır. Sonra 8 yaşlarına ait bir anı. Yatağında ağlamakta ve annesinin onu avutmaya gelmeyişinin düşünülmesi imkansız bir şey olduğuna inanmaktadır. Bu olaydan önce annesiyle bir ağız kavgasına girip girmediğini hatırlayamaz. Hatırladığı tek şey, içinde bulunduğu bunaltının annesini harekete geçireceğine ilişkin sarsılmaz bir inançtır. Ne var ki annesi gelmemiş, kliniğe de uykuya dalmıştır. Derken kilisede duyduğu Ezgi'nin sözlerini hatırlar. Şarkıda, üzüntümüz ne kadar büyük olursa olsun, dua ettiğimiz takdirde Tanrı'nın bize yardım edeceği söylenmektedir. Ansızın diğer çağrışımlarına ve bunları izleyen abartılı perişanlığına ilişkin ipucunu yakalar. Büyük bunaltının kendisine yardım edilmesini sağlayacağı yolundaki bir beklenti beslenmektedir. Ve bu bilinçsiz inanç uğruna kendini gerçekten olduğundan çok daha büyük bir perişanlığın kucağına atmaktadır. Bu insanı sersemletecek kadar aptalca bir şeydir ama yine de onun sık sık yaptığı bir şeydir. İlginç bir şekilde hepten ortadan kalkan ağlama nöbetlerinde yaptığı şey de tam anlamıyla işte budur. Ve kendini dünyadaki en çok yara almış insan olarak hissettiği, bunu da sadece bir süre sonra her şeyi olduğundan daha kötü yaptığını algılamak için yaptığına ilişkin bir dizi olay hatırlar. Ne var ki bu tür nöbetler sırasında mutsuzluğun nedenleri gerçek gibi gözükmüş, kaldı ki o bunların gerçek olduğuna inanmıştır. Bu tür dönemlerde çoğu kez Peter'a telefon etmiş, Peter de genellikle cana yakın ve yardımcı bir tavır takılmıştır. Bu bağlamda ona neredeyse tam anlamıyla güvenebilmiştir. Bu noktada Peter, onun başka herkesten daha az hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu, onun kavradığından daha önemli bir bağ olamaz mıydı? Ama Peter ara sıra Claire'ın mutsuzluğunu görünen değeriyle ele almamış ve çocukluğunda kardeşiyle annesinin yaptığı gibi onunla alay etmiştir. Bu tür durumlarda derinden yaralandığını hissetmiş, Peter'ı öfkelenmiştir. Gerçekten de kendi kendini tekrarlayan net bir yapı vardır. Abartılı perişanlık ve annesine, Tanrı'ya, Bruce'a, kocasına, Peter'a yönelik bir yardım, avutulma, cesaretlendirilme beklentisi. Her şeyin ötesinde acı çeken rolü de bilinçsiz bir yardım yakarısı olsa gerek. Böylece Claire, bağımlılığına ilişkin bir başka ipucunu yakalamanın eşiğine gelmişti. Ama bir iki gün sonra bulgusuna karşı iki temele dayanan bir tartışmaya girişir. Bunlardan birisi, her şeye karşın bir arkadaştan kötü günlerde dostluk beklemenin hiç de istisna olmadığı yolundaydı. Dostluğun değeri, eğer bu değilse başka ne olabilirdi? Canlı, neşeli ve hoşnut olduğun sürece herkes sana karşı iyidir. Ama üzüntülerimizle ancak bir dosta gidebilirsiniz. Bulgusunu çürütmeye yönelik öteki temel, konserden döndüğü akşam duyduğu perişanlığa bağlanabilecek bir kuşkuydu. Mutsuzluğunu abarttığı elbette doğruydu ama etkileyeceği bir insan, telefon edeceği bir Peter yoktu. Dolayısıyla belki de sadece kendini insanların en perişanı yapmakla yardım alabileceğine inanmak gibi bu kadar ust dışı olamazdı. Yine de bir şeyin kötü olduğunu hissettiği zaman bazen iyi bir başka şeyin olduğu da olmuştu. Ya birisi onu aramış ya da bir yere davet edilmiştir. Bir mektup almış, çalışmasından övgüyle söz edilmiş, radyodaki müzik onu rahatlatmıştır. Tartışmayı iki çelişik noktadan yürüttüğünü, bunaltı duygusunun dolaysız bir sonucu olarak yardım beklemenin ust dışı olduğu ve bunun ussal olduğu tartışması. Hemen fark etmemişti. Ama birkaç gün sonra notlarını yeniden okuyunca çelişkiyi gördü. Ve kendisini bu konuda ikna etmeye çalışıyor olması gerektiği yolunda ancak anlamlı olabilen bir sonuç çıkardı. Sorgulanır nitelikteki mantık yürütme yolunu ilk önce kendi içinde büyülü bir yardım beklentisi kadar ust dışı olan bir şey bulmuş olma karşısında duyduğu genel bir hoşnutsuzluk temelinde açıklamaya çalıştı. Bu ona doyurucu gelmemişti. Sırası gelmişken bunun önemli bir ipucu olduğunu belirtmek gerek. Başka türlü ussal olan bir insanda ust dışı bir alan bulursak, bu alanın önemli bir şeyi gizlediğinden emin olabiliriz. Ust dışılığın niteliğine karşı sık sık girişilen mücadele gerçekte genellikle bunun arka cephesinin su yüzüne çıkarılmasına karşı yürütülen bir mücadeledir. Bu burada da geçerlidir. Ama böyle bir mantık yürütme olmaksızın bile Claire kısa bir süre sonra yoluna dikilen engelin ust dışılığın kendi yapısından değil yaptığı bulguyla yüzleşmeye yönelik direnmesinden kaynaklandığını kavradı. Perişanlığını kullanarak yardım isteyebileceği insanın üzerinde gerçekte güçlü bir etki uygulandığını anladı. Ertesi ay içinde düzenli artan bir netlikle ve olanca ayrıntılarıyla bu inancın başına ne işler açtığını kavradı. Yaşamda karşısına çıkan her şey küçük güçlükten tam bir çaresizlik içine girmesine yol açan büyük bir felaket yaratmaya yönelik bilinçsiz bir eğilim beslediğini, sonuçta yüzeysel bir cesaret ve bağımlılık bağımsızlık maskesine karşın yaşama yönelik ağır basan duygusunun ezici olumsuzluklar karşısındaki çaresizlik duygusu olduğunu anladı. Kapıda bekleyen yardıma ilişkin bu sarsılmaz inancın bir türlü kişisel dine karşılık geldiğini ve gerçek bir dinin tersine güçlü bir güvence, teselli kaynağı olduğunu kavradı. Claire ayrıca bir başkasına duyduğu güvenin, kendine olan güvenin yerine ne ölçüde aldığına ilişkin derinleşen bir iç gözlem kazandı. Her zaman onu düşünen, kamçılayan, ona öğüt veren, yardım eden, onu savunan, değerini takdir eden birisini bulduktan sonra neden kendi yaşamını kendi ellerine almanın içerdiği kaygının üstesinden gelmeye yönelik bir çaba göstersin ki? Bu nedenle bağımlılık ilişkisi ona kendi gücüne dayanmak, zorunda kalmaksızın yaşamla başa çıkma imkanı tanıma işlevini öylesine tam olarak yerine getirmişti ki bu onu zorlanımlı alçak gönüllülüğünün içerdiği kız çocuklarına özgü tutumdan vazgeçmeye yönelik bir girişim gücünden yoksun bırakmıştı. Aslında bağımlılığı daha özgüvenli olmaya yönelik girişim gücünü boğarak zayıflığının sürekliliğini sağlamakla kalmamış, gerçekte çaresiz düşmeye yönelik bir arzu da yaratmıştı. Eğer alçak gönüllü ve öz gizleyici kalsaydı, olanca mutluluk, olanca zafer onun olacaktı. Daha büyük özgüven ve kendini daha çok ortaya koymaya yönelik her girişim, dünyada olduğu düşünülen bir cennete ilişkin bu beklentileri mutlaka felce uğratacaktı. Bu bulgu, kendi görüşlerini ve kendi arzularını ortaya koymaya yönelik attığı ilk adımlarda duyduğu paniğe önemli bir ışık tutar. Zorlanımlı, alçak gönüllülük ona dikkat çekmemenin sağladığı bir koruma sığınağı vermekle kalmamış, ayrıca sevgi beklentilerinin vazgeçilmez temeli de olmuştur. Claire bu durumda, Erik Fromm'un yerinde bir terimini kullanacak olursak, tanrısal bir sihirli yardımcı rolü verdiği eşinin her şeyden önemli ve onun tarafından isteniyor olmanın önemli tek şey olmasının mantıksal bir sonuç olduğunu kavradı. Özgün nitelikleri nedeniyle Peter, görünüşte kurtarıcı tiplerdendi. Bu rolü oynamaya özellikle elverişliydi. Peter'ın Claire için taşıdığı önem, sadece gerçek bir bunaltı döneminde aranabilecek bir dostun önemi değildi. Peter'ın önemi, onun hizmetlerine yönelik ihtiyacını yeterince artırarak ondan bu hizmetleri isteyebildiği bir araç olması gerçeğinde yatıyordu. Bu iç gözlemlerin bir sonucu olarak kendini öncekinden çok daha özgür hissetti. Peter'a yönelik zaman zaman azap verici bir yorgunluğa ulaşan özlem azalmaya başladı. Daha da önemlisi, iç gözlem onun yaşama yönelik amaçlarında gerçek bir değişme yarattı. Bağımsız olmayı bilinç düzeyinde her zaman istemişti. Ama güncel yaşamında bunun sözde kalmasına seyirci kalmış ve karşısına çıkan her zorlukta yardım aramıştı. Kendi yaşamıyla başa çıkabilecek yetiyi kazanmak artık canlı, etkin bir amaç olmuştu. Bu analiz parçasına ilişkin söylenebilecek tek eleştirel söz, bunun bu özel dönemde konunun içerdiği özel bir noktayı göz ardı etmesiydi. Claire'in yalnız olma yetisinden yoksunluğu, bir sorunun arkasından nasıl gitmek gerektiğini göstermeye yarayacak hiçbir fırsatı kaçırmak istemediğim için bu noktaya yaklaşmayı sağlayabilecek birbirinden farklı olmayan iki yola değineceğim. Claire, son bir yıl içinde zavallılık nöbetlerinin zaten belirgin ölçüde azaldığı varsayımından yola çıkabilirdi. Bu nöbetler öylesine azalmıştı ki Claire iç ve dış sorunlarla daha aktif bir yoldan başa çıkabiliyordu. Bu varsayım onun neden tam bu noktada eski yönteme sığınmak zorunda kaldığı sorusunu gündeme getirecekti. Yalnızken mutsuz olduğu kabul edilirse, yalnızlık neden acil bir çare gerektirecek kadar dayanılmaz bir bunaltı yaratıyordu? Ve eğer yalnız olmak bu kadar bunaltı vericiyse, neden bu konuda kendi başına aktif olarak bir şeyler yapamasındı? Claire, ayrıca gerçek davranışına ilişkin bir gözlemden de yola çıkabilirdi. Yalnızlık kendini sefil, zavallı hissediyordu. Ama arkadaşlara katılma ya da yeni ilişkiler kurma konusunda pek bir çaba da ortaya koymuyordu. Bunun yerine bir sığınağa çekilmiş ve büyülü bir yardım beklemişti. Başka durumlardaki ustaca öz gözlemine karşın Claire, bu çizgideki gerçek davranışının ne kadar olumsuz olduğunu bütünüyle görmezden geliyordu. Böylesine aleni bir kör nokta genellikle çok güçlü ve bastırılan bir etkene dikkati çeker. Ama önceki bölümde de söylediğim gibi, bir sorunu kaçırsak bile o bizi yakalar. Bu sorun Claire'i birkaç hafta sonra yakaladı. Derken benim az önce ortaya koyduklarımdan farklı bir yoldan çözüme vardı. Bu, ruhsal konularda da her yolun Roma'ya çıktığı gerçeğinin bir açıklamasıdır. Analizin bu bölümüne ilişkin yazılı bir rapor olmadığı için yeni iç gözlemlere yol açan adımları göstermekle yetineceğim. İlki, kendini ancak başkalarından yansıyan ışığı altında görebildiğini anlamasıydı. Başkalarının onu nasıl yargıladığına ilişkin duygusu, onun kendini nasıl değerlendireceğini tam anlamıyla belirliyordu. Claire bu iç gözleme nasıl ulaştığını hatırlayamadı. Hatırladığı tek şey bunun neredeyse bayılmasına yol açacak kadar güçlü bir biçimde ve ansızın dikkatini çektiğiydi. Bir tekerleme bu iç gözlemin anlamını öylesine güzel açıklıyor ki bunu aşağı aktarmaktan kendimi alamayacağım. Eskilerden duyduğum kadarıyla yaşlı bir kadın varmış. Sepetinde sahlık yumurtalarıyla bir gün pazara gitmiş. Alışverişe gitmiş. Bir pazar gününde ve uykuya dalmış. Kralın yüce yolunda adı Azman olan bir satıcı gelmiş yanına. Çepeçevre kesmiş eteğini. Uyuyan yaşlı kadının eteğini kesmiş dizine dek ve soğuktan dona kalmış yaşlı kadın. Uyanınca yaşlı kadın başlamış üşümeye ve derken titremeye, başlamış merak etmeye ve derken ağlamaya. Acıyın bana, bu ben değilim. Ama eğer bu bensem, umarım ki öyledir. Evde küçük bir köpeğim var, o beni tanır. Eğer bu bensem, küçük kuyruğunu sallayacak. Yok eğer ben değilsem, havlayıp inleyecek. Eve gitmiş yaşlı kadın. Akşam karanlığında üstüne atlamış küçük köpek. Ve başlamış havlamaya, başlamış havlamaya. Ve kadın ağlamaya. Acıyın bana, bu ben değilim. 2 hafta sonraki ikinci adım, Claire'in yalnız olmaya karşı yaptığı devrimle çok daha az, dolaysız bir ilgi içindeydi. Bu soruna yönelik tutumu, kişisel dine ilişkin analizinden bu yana değişmişti. Yalnız olmanın acısını önceki kadar keskin hissediyordu. Ama çaresizliğe ve perişanlığa yenik düşmek yerine yalnızlıktan kaçmak için etkin adımlar atmıştı. Başkalarının arkadaşlığını aramış ve bundan zevk duymuştu. Ama yaklaşık bir hafta boyunca yakın bir arkadaşa sahip olması gerektiği görüşüne tam anlamıyla saplanmıştı. İçinden karşılaştığı herkese, kuaföre, terziye, sekretere, evli arkadaşlarına kendisi için uygun bir erkek tanıyıp tanımadıklarını sormak geliyordu. Evli olan ya da yakın bir arkadaşa sahip olan herkese çok keskin bir imrenme duyuyordu. Bu düşünceler öylesine büyük boyutlara ulaşmıştı ki sonunda bütün bunların acıklı olmakla kalmayıp açıkça zorlanını da oldukları dikkatini çekmişti. Yalnız kalabilme yetisinden yoksunluğunun Peter'la olan ilişkisi boyunca büyük ölçüde arttığını ve ayrıldıktan sonra doğruya ulaştığını düşünüyordu. Dahası kendi seçimi olduğu sürece yalnızlığa dayanabileceğini kavradı. Yalnızlığı sadece istemli olmadığı zaman acı veriyordu. Bu durumda onurunun yaralandığına, istenmediğine, dışlandığına, itildiğine inanıyordu. Dolayısıyla sorunun genel bir yalnız kalamama değil, reddedilmiş olmaya yönelik aşırı bir duyarlılık olduğunu kavradı. Bu bulguyu kendine ilişkin değerlendirmesinin tamamen başkalarının değerlendirmesi tarafından belirlendiği bulgusuyla birleştirince, kendisi için sadece ilgi yokluğunun bile köpeklerin önüne atıldığı anlamına geldiğini anladı. Reddedilme karşısındaki bu duyarlılığın kendisini reddedenlerden hoşlanıp hoşlanmamasıyla hiçbir ilgisi olmadığı gerçeğini ona gösteren şey kolejden bir anıydı. Kolejde kibirli birkaç kız kapalı bir grup oluşturmuş ve onu dışlamıştı. Bu kızlara karşı saygı ya da hoşlanma duymuyordu ama onlara ait olmak için her şeyini vermeye hazır olduğu anlar olmuştu. Bu bağlamda Claire ayrıca annesiyle erkek kardeş arasındaki yine onu dışlayan yakın birliği düşünür. Onların gözünde sadece bir baş belası olduğuna inanmasına yol açan olaylar su yüzüne çıkar. Şimdi keşfettiği tepkinin aslında ayrım görmüş olmaya karşı baş kaldırmayı bıraktığı bir dönemde başladığını kavradı. O noktaya kadar kendisinin de başkaları kadar iyi olduğu yolunda arı bir güven beslemiş ve aşağılık bir yaratık gibi davranılmaya karşı kendiliğinden bir tepki göstermişti. Ama uzun yıllar içinde karşı tavrının kaçınılmaz olarak derinleştirdiği yalıtım, ikinci bölümde de gösterildiği gibi onun dayanabileceğinden daha büyüktü. Başkaları tarafından benimsenme uğruna verdiği mücadeleyi bırakıp boyun eğmiş, aşağılık olduğu yolundaki dolaylı yargıyı benimsemiş ve üstün yaratıklar olarak diğer insanlara hayranlık duymaya başlamıştı. Ezici olumsuzlukların gerilimi altında insanca onuruna inen ilk darbeyi yaşamıştı. Derken, Peter'ın ayrılışının henüz oldukça bağımlı olduğu bir dönemde onu kendi başına bırakmakta kalmadığını, buna ek olarak onu tam bir değersizlik duygusuyla da baş başa bıraktığını anladı. Ayrılığın derin bir şok etkisi yapmasından iki etkenin birleşimi sorumluydu. Yalnız olmayı dayanılmaz kılan şey değersizlik duygusuydu. Bu duygu ilk önce büyülü bir çareyi gerekli kılmış ve daha sonra bir mutluluk aracı olarak saplantılı bir yakın arkadaş arzusu yaratmıştı. Bu iç gözlem ani bir değişmeye yol açtı. Bir erkek arkadaşa sahip olma arzusu zorlanımlı yapısını yitirdi ve Claire rahatsızlık duygusu olmaksızın yalnız kalabildi ve dahası zaman zaman bundan zevk duydu. Peter'la sürdürdüğü üzücü ilişkisi boyunca reddedilme karşısındaki tepkisinin nasıl etkinlik gösterdiğini de anladı. Geriye dönüp bakınca Peter'ın sevgi ilişkisinin ilk heyecanı geçtikten hemen sonra kendisini sinsice reddetmeye başladığını anladı. Peter, uzaklaşma yöntemleri ve Claire ile birlikteyken sergilediği sinirlilik aracılığıyla onu istemediğini giderek artan bir ölçüde göstermeyi sürdürmüştü. Elbette anlık olarak verdiği sevgi güvenceleriyle bu gerilemeyi gizlemişti. Ama o bunu etkili bir yoldan gizlemeyi başarmışsa bunun tek nedeni Claire'ın Peter'ın kendisinden kopmak istediği gerçeğine gözlerini kapamış olmasıdır. Bilinmesi gereken şeyi algılamak yerine her an artan çabalarla onu elinde tutmaya çalışmıştı. Bu çabaları belirleyen şey de kendi öz saygısını onarmaya duyduğu derin ihtiyaçtı. İşte küçük düşürülmekten kaçınmak için yaptığı bu çabaların onurunu her şeyden daha çok yaraladığı onun için artık açık bir gerçekti. Bu çabalar özellikle yıkıcıydı çünkü bunlar Peter'ın arzularına eleştirel olmayan bir boyun eğmenin yanı sıra Peter'a yönelik kendi duygularının bilinç dışında şişirilmesini de içeriyordu. Peter'a yönelik gerçek duygusu azaldığı ölçüde bunu sahte bir coşku düzeyine çıkarınca dek yükselttiğini, böylece kendini yaşadığı tutsakta daha çok kaptırdığını anladı. Bu sevgiyi oluşturan ihtiyaçları üzerindeki iç gözlemleri duygularını olduklarından abartılı hissetme eğilimini azaltmıştı. Ama duyguları ancak şimdi gerçek düzeylerine keskin bir düşüş yapıyordu. Olanca basitliğiyle Peter için pek bir şey hissetmediğini keşfetti. Bunu kavraması ona uzun bir süredir duymadığı bir huzur duygusu verdi. Peter'ı özlemekle öç almayı istemek arasında mekik dokumak yerine ona karşı soğukkanlı bir tavır aldı. Peter'ın iyi niteliklerini şimdi de takdir ediyordu. Ama onunla yeniden yakın bir ilişkiye girmenin kendisi için asla mümkün olmadığını da biliyordu. Burada sunulan bu son bulguyla Claire, bağımlılığını yeni bir açıdan ele aldı. Bu noktaya kadar yapılan çalışma, eşe yönelik dev beklentilerini yüzünden bağımlı olduğu gerçeğinin aşamalı bir algılanış olarak özetlenebilir. Bu beklentilerin doğasını adım adım kavradı. Bu çalışma kişisel dine ilişkin analizde doruk noktasına ulaştı. Şimdi buna ek olarak kendiliğinden özgüvenini yitirişinin bağımlılığına daha doğrudan bir yoldan nasıl katkıda bulunduğunu görüyordu. Bu bağlamdaki belirleyici bulgu, kendine ilişkin oluşturduğu tablonun bütünüyle başkalarının değerlendirmesi tarafından belirlendiğini anlamasıydı. Bu iç gözlemin onu neredeyse bayıltacak kadar derinden etkilemesi bunun önemini gösterir. Bu eğiliminin coşkusal olarak algılanması öylesine derin bir deneyim oluşturmuştu ki bu kısa bir an için neredeyse onu ezip geçecek boyutlara ulaşmıştı. İç gözlem kendi içinde sorunu çözmemişti. Ama bu duygularını gerçek değerlerinin üstüne çıkardığını ve reddedilmenin kendisi için taşıdığı geniş boyutlu önemi anlaması için bir temel oluşturmuştu. Bu analiz parçası daha sonra ayrıca bastırılan hırsın anlaşılmasına giden yolu da hazırlamıştı. Bu ona başkaları tarafından benimsenmenin, çöken kendi öz saygısını ayağa kaldırmanın bir yolu olduğunu, başkalarından üstün olma hırsının da başka bir doğrultuda bu amaca hizmet ettiğini anlayabilme fırsatı verdi. Claire, burada sunulan çalışmayı tamamladıktan birkaç ay sonra, kısmen benimle konuları gözden geçirmek istediği için, kısmen de yaratıcı yazmaya yönelik arta kalan ketlemeleri nedeniyle analitik terapiye geri döndü. Üçüncü bölümde de anıldığı gibi, bu dönemi Claire'in insanlardan üstün gelme ya da genel konuşursak, bastırılan saldırganlık ve kincilik eğilimleri üzerinde çalışmak için kullandık. Şuna inanıyorum ki, belki daha uzun bir sürede almış olsa, o bu işi kendi başına da yapabilirdi. Bastırılan saldırganlık eğilimlerinin analiz edilmesi, karşılık olarak bağımlılığının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulundu. Ayrıca bu, onu daha girişken kılarak, bir gün bir başka hastalıklı bağımlılık ilişkisi içinde yıkılabileceği yolundaki, henüz var olabilen bir tehlikeyi de ortadan kaldırıyordu. Ama bir eşle bütünleşme, kaynaşma ihtiyacının onun üzerinde uyguladığı güç, temelde onun kendi başına yaptığı analitik çalışmayla kalmıştır. 9. Bölüm. Kendi kendine analiz ruhu ve kuralları. Daha önce psikanalitik çalışmayı çeşitli bakış açılarından yola çıkarak tartıştığımız ve geniş kapsamlı bir örnekle kişinin kendisini analiz etmesinin içerdiği genel yöntemi gördüğümüz için kendini analiz tekniğini sistemli olarak tartışmak gereksizdir. Bu gerçekten de söylenenleri tekrarlamaktan öte geçemeyecektir. Dolayısıyla aşağıdaki görüşler sadece birçoğu diğer bağlamlarda anılan ve kendi kaynaklarını kullanarak ilerleyen bireyin özel dikkatini hak eden bazı varsayımları vurgulayacaktır. Daha önce de gördüğümüz gibi her analitik çalışmanın profesyonel analizin olduğu kadar kendini analizin de başlangıç noktası ve sürekli temeli özgür çağrışım, dürüst ve açık sözlü kendini ifade sürecidir. Ancak buna ulaşmak hiç de kolay değildir. Bu sürecin yalnız çalışırken daha kolay olduğu düşünülebilir. Çünkü yanlış anlıyor, eleştiriyor, saldırıyor ya da misilleme yapıyor gibi gözükebilecek hiç kimse yoktur. Bunun yanı sıra insanın utanıyor olabileceği şeyleri kendisine açıklaması öyle pek de küçük düşürücü değildir. Bu bir ölçüde doğrudur. Ne var ki bir yabancının dinlemek suretiyle uyarım ve özen yarattığı da doğrudur. Ama ister tek başına, ister bir analistle çalışsın, özgür anlatımın karşısına dikilen en büyük engellerin her zaman kişinin kendi içinde olduğuna kuşku yok. Kişi belli etkenleri göz ardı etmeye ve kendisine ilişkin kendi imajını korumaya öylesine heveslidir ki, ister yalnız olsun, ister olmasın, insan özgür çağrışımlar idealine ancak yakınsamayı umabilir. Bu zorluklar açısından yalnız çalışan bir insanın, yükselen bir düşünceyi ya da duyguyu atlar ya da bunların izlerini ortadan kaldırırsa, zaman zaman kendi gerçek çıkarına ters düşecek şekilde hareket ettiğini, kendi kendine hatırlatması gerekir. Ayrıca sorumluluğunun bütünüyle kendisine ait olduğunu da unutmamalıdır. Gözden kaçan bir halkayı tahmin edecek ya da açık bırakılan bir gediği sorgulayacak olan bir başkası değil, kendisidir. Bu bilinçlilik duygularının dile getirilmesi açısından özellikle önemlidir. Burada hatırlanması gereken iki görüş açısı vardır. İlki, kişinin geleneğe ya da kendi standartlarına göre hissetmesi gerekeni değil, gerçekten hissettiği şeyleri dile getirmeye çalışması gerektiğidir. En azından gerçek duygularla yapay olarak yaratılan duygular arasında geniş ve önemli bir uçurumun olabileceğinin farkında olmalı ve ara sıra kendi kendine çağrışım yaparken değil, daha sonra konu hakkında gerçekten ne hissettiğini sormalıdır. Öteki kural, duygularını elden geldiğince özgür bir alan tanıması gerektiğidir. Bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Görünüşte önemsiz bir saldırı karşısında derinlemesine kırgınlık duymak aptalca gözükebilir. Kişinin yakın olduğu birisine güvenmemesi ya da ondan nefret etmesi şaşırtıcı ve tatsız olabilir. Birey bir kızgınlık kırıntısını benimsemeye gönüllü olabilir. Ama gerçekte yerli yerinde duran öfkeyi hissetmek için kendine izin vermeyi korkutucu bulur. Yine de dış koşullar söz konusu olduğu sürece hiçbir ortamın duyguların gerçek ifadesine yönelik analizden daha az tehlikeli olmadığı unutulmamalıdır. Analize önemli olan tek şey iç sonuçtur ve bu da bir duygunun yoğunluğunun tamamını algılamaktır. Bu çok önemlidir çünkü ruhsal konularda da suçluyu yakalamadan asamayız. Elbette hiç kimse bastırılan duyguları etkin bir biçimde ortaya çıkaramaz. Kişinin yapabileceği tek şey ulaşılabilirlik sınırları içinde olanları kontrol etmemektir. Analizinin başlangıcında Claire olanca iyi niyetine karşın Peter'e karşı yapabildiğinden daha çok içerleme duyamamış ya da dile getirememiştir. Ama analizi ilerledikçe yavaş yavaş duygularının var olan şiddetini benimseme yetisini geliştirmiştir. Bir açıdan Claire'ın geçirdiği gelişmenin tamamı gerçekten hissettiği şeyi hissetmeye yönelik artan bir özgürlük olarak tanımlanabilirdi. Özgür çağrışım tekniğiyle ilgili bir şey daha. Çağrışım yaparken mantık yürütmeden kaçınmak temel bir önem taşır. Mantık analiz sürecinde kendi değerine sahiptir ve bunu kullanacak bol bol fırsat olacaktır. Ama ancak çağrışımdan sonra, oysa daha önce de vurgulandığı gibi, özgür çağrışımın özü kendiliğindenliktir. Dolayısıyla bunu yapmaya kalkışan kişinin aynı anda açıklamalarla bir çözüme ulaşmaya çalışmaması gerekir. Örneğin, kendinizi yatağa atmayı ve hasta olduğunuzu söylemeyi isteyecek kadar kendinizi yorgun ve zayıf hissettiğinizi düşünün. İkinci kat penceresinden dışarı baktınız ve kendinizi aşağı düştüğünüz takdirde olsa olsa bir kolunuzu kıracağınızı acı acı düşünürken buldunuz. Bu sizi şaşırttı. Umutsuz olduğunuzu, kaldı ki ölmeyi isteyecek kadar umutsuz olduğunuzu bilmiyordunuz. Derken üst kata açılan bir radyonun sesini duydunuz ve artan bir sinirlilikle radyo açan vatandaşı vurmak istediğinizi düşündünüz. Haklı olarak hasta olduğunuz duygusunun arkasında umutsuzluk kadar öfkenin de olması gerektiği sonucuna varırsınız. Artık kendinizi daha az hasta hissedersiniz. Çünkü eğer bir şeye öfkeliyseniz bunun nedenini bulabilirsiniz. Ama artık şimdi sizi neyin öfkelendirmiş olabileceği konusunda bilinçli ve delice bir arayışa koyulursunuz. Kendinizi bu kadar yorgun hissetmeden önce olan bütün olayları gözden geçirirsiniz. Kışkırtmayı yakalamanız mümkündür. Ama olanca bilinçli çabanızın boşa çıkması ve gerçek kaynağın yarım saat sonra ve girişimlerinizin boşunalığı nedeniyle yılgınlığa kapıldıktan sonra aklınıza gelmesi de mümkündür. Bir çözümü zorlamaya yönelik bu tür verimsiz çabalar, belleğin özgürce dışarı akmasına izin veriyor olsa bile, çağrışımları ikişer ikişer bir araya koyarak anlamlarını yakalamaya çalışan bir insanın işidir. Onu bunu yapmaya iten şey ne olursa olsun, ister sabırsızlık ya da zeki olma ihtiyacı, ister denetimsiz düşüncelere ve duygulara yol verme korkusu, Mantığın bu yersiz cariye girişi özgür çağrışım için gerekli olan gevşeme durumunu mutlaka bozacaktır. Bir çağrışımın anlamının bireyin aklına kendiliğinden gelebileceği doğrudur. Dinsel şarkının sözleriyle biten Clear'ın çağrışım dizileri buna güzel bir örnektir. Bilinç düzeyinde bu çağrışımları anlamak için hiçbir çaba harcamamış olmasına karşın, çağrışımları burada artan bir netlik derecesi göstermiştir. Başka bir deyişle, iki süreç kendini ifade ve kavrayış bazen çakışabilir. Ama bilinçli çabalar söz konusu olduğu sürece bu iki sürecin kesinlikle birbirinden ayrı tutulması gerekir. Peki özgür çağrışım yapmayla çağrışımların anlamını kavrama? Arasında belli bir ayrım yapacak olursak kişi ne zaman çağrışım yapmayı kesip bunların anlamını kavramaya çalışacaktır. İyi ki bu konuda hiçbir kural yoktur. Düşünceler özgürce aktığı sürece bunları yapay olarak yakalamanın hiçbir anlamı yoktur. Hemen ya da daha sonra kendilerinden daha güçlü bir şey bunları durduracaktır. Belki de kişi belirleyici tek şey anlamına geldiğini hissettiği bir noktaya ulaşacaktır. Ya da birdenbire canını sıkan bir şeyi aydınlatma konusunda umut veren coşkusal bir kirişe çarpabilir. Ya da kısaca düşünceleri tükenebilir. Bu bir direnme işareti olabileceği gibi o an için konuyu tükettiğini de gösterebilir. Ya da ancak sınırlı bir zamana sahip olabilir ve buna karşın notlarını yorumlama konusunda kendini denemek isteyebilir. Çağrışımların anlaşılması bağlamında konular alanı ve çağrışımların sunabileceği konu bileşenleri öylesine sonsuz derecesinde çoktur ki belki de bireysel bağlamlar içindeki bireysel öğelerin anlamı açısından hiçbir kesin kural konulmaz. Bazı temel ilkeler analistin analitik süreç içindeki payını konu edinen bölümde tartışılmıştı. Ama zorunluluk gereği kişisel beceriye, uyanıklığa ve yoğunlaşmaya çok şey kalmaktadır. Bu nedenle yorumlamanın yürütülmesine eşlik etmesi gereken ruha ilişkin birkaç şey ekleyerek daha önce söylenenleri açmakla yetineceğim. Bir insan çağrışım yapmayı bırakıp bunları anlamak için notlarına göz atmaya başladığı zaman çalışma yönteminin değişmesi gerekir. Artık beliren şeylere karşı bütünüyle pasif ve alıcı olmak yerine aktif bir duruma geçer. Şimdi mantığı devreye girmiştir. Ama bunu olumsuzuyla açıklamayı yeğlerim. Artık mantığını devreden çıkaramaz. Şimdi bile sadece mantığını kullanmaz. Bir çağrışımlar dizisinin anlamını kavramaya çalışırken uyarlanması gereken tutumu belli bir kesinlikle tanımlamak zordur. Elbette sürecin basit bir zihinsel araştırmaya dönüşerek yozlaşmaması gerekir. Eğer bunu istiyorsa satranç oynaması, dünya politikasının gidişine ilişkin tahminde bulunması ya da bulmaca çözmesi daha iyi olacaktır. Çevrelenen çağrışımları olabilecek hiçbir imayı kaçırmaksızın her yönüyle açıklamaya yönelik bir çaba, zekasının üstünlüğünü kanıtlayarak kişinin kibrini doyurabilir. Ama bu onu kendine ilişkin bir kavrayışa pek yaklaştırmayacaktır. Kaldı ki böyle bir çaba belli bir tehlike bile içermektedir. Çünkü bu kendini beğenmişçe her şeyi biliyor olma duygusu yaratarak ilerlemeyi köstekleyebilir. Oysa gerçekte kişi hiçbir şeye dokunmaksızın yalnızca konu başlıklarını sınıflamıştır. Öteki uç, yani basit bir coşkusal iç gözlem çok daha değerlidir. Eğer ince ayrıntılarıyla ele alınmazsa bu da ideal değildir. Çünkü böyle bir iç gözlem henüz açık seçik olmayan birçok önemli izin görüş açısından çıkmasına seyirci kalır. Ama Clear'ın analizinden de gördüğümüz gibi bu tür bir iç gözlem bazı şeyleri devreye sokabilir. Çalışmasının başlarında Clear, yabancı kent rüyasıyla ilinti içinde yoğun bir yetiklik duygusu yaşamıştı. O zaman bu coşkusal deneyimin ileri analiz üzerinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadığını göstermenin imkansız olmasına karşın rahatsız edici yapısı nedeniyle bu deneyimin onu Peter'a bağlayan karmaşık bağlardan herhangi birisine dokunmaya karşı beslediği katı tabloyu pekala gevşetmiş olabileceği söylenmişti. Bir başka olay da Clear'in bağımlılığını açtığı son savaş sırasında kendi yaşamını kendi ellerine almaya beslediği inadı hissettiği zaman baş göstermişti. O sıralarda bu coşkusal iç gözlemin anlamını zihinsel olarak kavrayamamıştı. Yine de bu, onun uyuşukça bir çaresizlik durumundan kurtulmasına yardım etmişti. Tek başına çalışan bir insan bilimsel bir şaheser üretmeyi istemek yerine, yorumlarına ilgisinin yön vermesine göz yummalıdır. Dikkatini çeken, merakını uyandıran, kendi içinde bir coşkusal kirişe çarpan şeylerin arkasında gitmekle yetinmelidir. Eğer kendiliğinden ilgisi tarafından yönlendirilmek için kendini bırakabilecek kadar esnekse, kavrayışı açısından o anda en çok ulaşabilir olan ya da üzerinde çalıştığı sorunla aynı çizgiye giren konuları sezgisel olarak seçeceğinden haklı olarak emin olabilir. Bu öğüdün bazı kuşkular uyandıracağını sanıyorum. Bunu yapmak da gereğinden büyük bir esnekliği savunmuş olmuyor muyum? Kişinin ilgisi zaten bildiği konuları toplamasına yol açmayacak mı? Bu gidiş kişinin bu gidiş kişinin kendi direnmelerine teslim olması anlamına gelmeyecek mi? Direnmelerle uğraşma sorununu ayrı bir bölümde tartışacağım. Burada şu kadarını söyleyeyim. Kişinin kendi ilgisi tarafından yönlendirilmesinin en az direnme yolunu tutması anlamına geldiği doğrudur. En az direnmenin olması, hiçbir direnmenin olmamasıyla aynı şey değildir. Ana yol temelde o anda en az bastırılan konuların izlenmesidir ve analist de yorumlarını aktarırken bu ilkenin aynısını uygular. Daha önce de anıldığı gibi analist, yorum için hastanın o anda tam olarak kavrayabileceğine inandığı etkenleri seçecek ve henüz derinlemesine bastırılan sorunları gündeme getirmekten kaçınacaktır. Clear'ın kendini analizinin tamamı bu yöntemin geçerliliğini gösterir. Görüşündeki kayıtsızlığına rağmen Clear, kendisi için neredeyse açık olabilmesine karşın içinde herhangi bir tepki yaratmayan bir soruna uğraşmaya asla kalkışmadı. Kılavuzluk ilkesi konusunda hiçbir şey bilmeksizin, ilgisi aracılığıyla ve sezgisel olarak bu kuralı çalışmasının başından sonuna dek uyguladı ve bundan çok iyi yararlandı. Bir örnek birçoğunun yerine geçebilir. Büyük erkek fantezisinin ilk belirişiyle biten çağrışımlar dizisi içinde Clear, sadece korunma ihtiyacının insanlarla olan ilişkilerinde rol oynadığını algıladı. Erkeklere yönelik beklentilerinin söz konusu fantezinin açık ve önemli bir parçası olmasına karşın, o bunlarla ilgili varsayımları bütünüyle göz ardı etmişti. Bu sezgisel seçimi onu izleyebileceği en güzel yola soktu. Elbette yalnızca bilinen temellerde ilerlemiyordu. Bir koruma ihtiyacının, beslediği sevginin bütünsel bir parçası olduğunun bulunması, o ana kadar bilinmeyen bir etkinin keşfedilmesiydi. Dahası, hatırlanacağı gibi bu keşif, özenle beslediği sevgi yanılsamasına yapılan ilk saldırıyı oluşturuyordu. Ve bu da kendi içinde acı dolu ve belirleyici bir adımdı. Yüzeysel bir yoldan ilgilenmediği sürece, yukarıdakiyle aynı zamanda ağırlaşan erkeklere yönelik emici tutumu sorununu ele alması elbette çok zor olacaktı. Bu, son bir noktayı gündeme getirir. Bir defasında birden çok iç gözlemi özümsemek imkansızdır. Böyle yapmaya yönelik bir girişim bu iç gözlemlerin her ikisine ya da hepsine birden zararlı olacaktır. Her önemli iç gözlem özümsenmesi ve kök salması için zamana ve bölünmemiş bir yoğunlaşmaya ihtiyaç duyar. Az önce tartışıldığı gibi bir çağrışımlar dizisinin anlaşılması sadece çalışmanın doğrultusunda değil, yaklaşım yönteminde de esneklik ister. Başka bir deyişle sorunların seçiminde kişi kendiliğinden coşkusal ilgi tarafından olduğu kadar zeka tarafından da yönlendirilmelidir. Ayrıca yükselen sorunların ele alınışı sırasında kişinin basit düşünme ediminden ilintileri sezgisel olarak yakalamaya kolayca geçebilmesi gerekir. Bu son şart bir resim üzerine çalışırken gerekli olan tutumla karşılaştırılabilirdi. Kompozisyonu, renk bileşenlerini, fırça darbelerini ve benzeri düşünürüz. Ama ayrıca eldeki resmin içimize yarattığı coşkusal tepkileri de göz önüne alırız. Bu da analistin hastanın çağrışımlarına uyarladığı kendi tutumuna karşılık gelir. Bir hastayı dinlerken olabilecek anlamlar konusunda bazen çok sıkı bir düşünme sürecine girerim. Bazen de sadece hastanın konuşmalarının sezgisel becerilerim üzerinde oynamasına izin vererek belli bir sonuca ulaşırım. Buna karşın nasıl elde edilirse edilsin, bir bulgunun geçerliliğinin sınanması her zaman tam bir zihinsel dikkat ister. Elbette insan bir çağrışımlar dizisindeki hiçbir şeyin ilgisini çekmediğini anlayabilir. Sadece şu ya da bu ihtimali görür ama aydınlatıcı hiçbir şey bulamaz. Ya da öteki uçta bir ilinti üzerinde sıkı bir çalışmaya girdiği zaman diğer bazı öğelerin de dikkatle diğer şeyler olarak dikkatini çektiğini görebilir. Her iki durumda da yanıtsız bırakılan soruları bir kenara not etmesi iyi olacaktır. Belki de daha ileri bir tarihte notlarını gözden geçirirken basit teorik ihtimaller onun için ihtimal olmaktan öte bir anlam taşıyacak ya da bir yana bırakılan sorunlar daha ayrıntılı olarak ele alınabilecektir. Değinilmesi gereken son bir gizli tehlike daha var. Asla gerçekten inandığımızdan daha fazlasını kabul etmeyin. Bu tehlike, özellikle hasta otoriter iddialara boyun eğme eğilimini gösteren birisi ise düzenli analizde daha büyüktür. Ama bu kişi sırtını kendi kaynaklarına dayadığı zaman da bir rol kabullenebilir. Örneğin, kişi kendisiyle ilgili beliren her kötü şeyi kabul etmek, eğer kabul etmekte tereddüt ediyorsa bir direnmeden kuşkulanmak zorunda olduğuna inanabilir. Ama eğer yorumun sadece keskinleşmemiş bir yorum olduğuna dikkate alır ve bunun kesin olduğuna kendini inandırmaya çalışmazsa daha güvenilir bir temelde çalışmış olacaktır. Analizin özü doğruluktur ve bunun ayrıca yorumların benimsenmesini ya da benimsenmemesini de içermesi gerekir. Yanıltıcı ya da en azından yersiz bir yorum yapma tehlikesi asla ortadan kalkmaz. Ama kişinin de bundan fazla korkmaması gerekir. Eğer birey gücünü yetirmez de doğru ruhla ilerlemeyi sürdürürse, hemen ya da daha sonra kazançlı bir yol açılacak ya da çıkmaz bir sokakta olduğunun farkına varacak ve belki de bu deneyiminden bir ders bile çıkaracaktır. Örneğin Claire bağımlılığının analizine geçmeden önce varsayılan bir kendi yolunu çizme ihtiyacının peşinden giderek 2 ayını harcamıştı. Daha sonra ortaya çıkan verilerden bu yola nasıl girdiğini anlayabiliriz. Buna karşın bana bu girişimler sırasında hiçbir zaman anlatılan dönem sırasında yaşadıklarına az da olsa benzeyen bir inandırıcılık duygusu hissetmediğini söyledi. Ayrıca sözü edilen önceki yola koyulmasının kesin nedeni Peter'ın sık sık onu buyurgan olmakla suçlamasıydı. Bu da yukarıda değinilen iki noktayı açıklar. Kişinin kendi ilgisini izlemesinin önemi ve tam bir inanç olmaksızın hiçbir şeyi kabul etmemenin önemi. Ama Claire'in bu ilk araştırması bir zaman kaybı anlamına gelse de hiçbir zarar vermeden ortadan kalkmış ve Claire'in daha sonra yüksek düzeyde yapıcı çalışma yapmasına engel olmamıştır. Claire'in yaptığı çağrışımları yapıcı doğasının nedeni hem yorumlarının temel doğruluğu hem de bu dönemde yaptığı analitik çalışmanın dikkate değer bir süreklilik göstermesidir. Bir sorun üzerinde yoğunlaşmaya niyetlenmeksizin uzun bir süre bunun ne olduğunu bile bilmiyordu. Ele alıp irdelediği her şey, içinde bulunduğu bağımlılık sorununun anlaşılmasında bir katkıya dönüşmüştür. Tek sorun, üzerindeki soruna her an yeni açılardan acımasızca yaklaşmasına neden olan bu şaşmaz bilinçsiz yoğunlaşma arzu edilir bir şeydir. Ama buna ender olarak aynı ölçülerde ulaşılır. Bunu Claire'in durumunda açıklayabiliriz. Çünkü o dönemde ürkütücü, ne kadar ürkütücü olduğunu ancak daha sonra kavrayabilmiştir. Bir baskı altında yaşıyordu ve bu nedenle bilinçsizce bütün enerjisini buna katkıda bulunan sorunları çözmeye aktarmıştı. Bu tür zorlayıcı bir ortam yapay olarak yaratılamaz. Ama bir sorun, kişinin ilgisini ne kadar çok çekiyorsa, benzer bir yoğunlaşmaya da o kadar yakın sanacaktır. Claire'in kendi kendini analizi 3. bölümde tartışılan 3 evreyi çok iyi açıklar. Nevrotik bir eğilimin algılanması, sonuçlarının anlaşılması ve bunun diğer nevrotik eğitimlerle olan iç ilişkilerinin ortaya çıkarılması, sık sık görüldüğü gibi Claire'in analizinde de bu evreler bir ölçüde iç içe geçmiştir. Son kez eğiliminin kendisini ortaya çıkarmadan önce bu eğiliminin sonuçlarından birçoğunu algılamıştır. Claire, analitik çalışmasında kesin adımlar atmaya yönelik bir çaba da göstermemiştir. Nevrotik bir eğilimi keşfetmeye yönelik planlı bir girişim yapmamış, bağımlılığıyla zorunlu alçak gönüllülüğü arasındaki ilişkileri planlı bir şekilde incelememiştir. Eğiliminin algılanması kendiliğinden gerçekleşmiş ve benzer bir biçimde analitik çalışma ilerledikçe iki eğilim arasındaki ilinti halkaları neredeyse otomatik olarak her gün biraz daha gözle görülür bir duruma gelmiştir. Sorunları Claire seçmemiş, en azından bilinçli olarak seçmemiş ama sorunlar ona gelmiş. Ortaya çıkarma çalışması içinde bu sorunlar organik bir süreklilik göstermiştir. Claire'in analitik çalışmasında daha önemli ve ulaşılması daha mümkün olan başka türden bir süreklilik daha vardı. Hiçbir zaman yalıtılmış ya da konuyla ilgisiz kalan bir iç gözlem olmamıştır. Geliştiğini gördüğümüz şey bir iç gözlemler yığınması değil, yapısal bir şekildir. Bir analizde insanın kazandığı her bir iç gözlem doğru olsa bile, eğer iç gözlemler dağınık ve kopuk kalırsa, kişi kendini yaptığı çalışmanın en büyük kazançlarından yoksun bırakabilir. Örneğin Claire, bu yolla yardım isteyebileceğine inandığı için, gizliden gizliye kendini perişanlığının kucağına attığını algıladıktan sonra bu eğiliminin kökenini çocukluğa götürmüş ve bunu varlığını sürdüren çocukça bir inanç olarak değerlendirmiş olabilirdi. Bunun da biraz yararı olabilirdi çünkü hiç kimse iyi bir nedeni olmaksızın perişan olmayı gerçekten istemez. Bir sonraki perişanlık nöbetine yenik düştüğünü gördüğü zaman kendini baş aşağı bulabilirdi. Ama iç gözlemi üzerindeki bu çalışması olsa olsa zamanın akışı içinde açık, abartılı mutsuzluk nöbetlerini azaltacaktı. Ve bu nöbetler söz konusu eğiliminin en önemli dışa vurumu değildi. Ya da bulgusunu güncel kendini ortaya koyma yetisinden yoksunluğuyla birleştirmenin ve büyülü yardıma duyduğu inancın yaşamın güçlükleriyle etkin bir yoldan uğraşmanın yerine konduğunu algılamanın ötesine geçmemiş olabilirdi. Yine yetersiz olmasına karşın bu da çok daha yararlı olabilirdi. Çünkü bu söz konusu inancın arkasında yatan çaresizlik tutumunun tamamını ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir inisiyatif yaratacaktı. Ama eğer büyülü yardım inancıyla bağımlılığını birleştirememiş ve birini diğerinin bütünsel bir parçası olarak görmemiş olsaydı, söz konusu inancının üstesinden tam anlamıyla gelemezdi. Çünkü sürekli olarak sadece kalıcı sevgiyi bulabilmiş olsaydı, yardımın da her zaman el altında olacağı yolundaki bilinçsiz karşı çıkışlara girişecekti. Ancak bu bağlantıyı görebildiği ve böyle bir beklentideki yanılsamayı ve bunun için ödemek zorunda olduğu can yakıcı bedeli anlayabildiği içindir ki, kazandığı iç gözlem köklü bir özgür bırakıcı etkiye sahip olmuştur. Bir insan için, sahip olduğu yapı içindeki bir kişilik özelliğinin çok yönlü kökleriyle ve çok yönlü etkileriyle nasıl yerleşip kök saldığını keşfetmek elbette basit bir teorik merak sorunu değildir. Bu ayrıca terapi açısından daha büyük bir öneme sahiptir. Bu gereklilik, dinamik güçlerin bilinen terimleriyle de açıklanabilirdi. Bir özelliği değiştirebilmeden önce bunun dinamik güçlerini tanımak gerekir. Ama bu söz, uzun süre kullanılması nedeniyle biraz silikleşen bir meteliğe benzer. Bunun yanı sıra genellikle bu itici güçler görüşünü de düşündürür. Ve burada ister ilk çocukluk yıllarında olsun, ister bugün de kişinin sadece bu türden güçleri araması gerektiği anlamında yorumlanabilirdi. Bu durumda dinamik görüş yanıltıcı olacaktı. Çünkü bir eğiliminin tümel bir kişilik üzerinde uyguladığı etki de bunun varlığını belirleyen etkenler kadar önemlidir. Yapısal iç ilişkilerin kavranmasının temel bir önem taşıması elbette sadece psikolojik konulara özgü değildir. Vurguladığım varsayımlar aynı ağırlıkta örneğin organik hastalık sorunları içinde geçerlidir. Hiçbir iyi doktor bir kalp rahatsızlığına yansımış bir olay olarak değerlendirmeyecektir. Ayrıca kalbin böbrekler ve akciğer gibi diğer organlar tarafından hangi yollardan etkilendiğini de ele alacaktır. Ve kalbin durumunun karşılık olarak vücudun diğer sistemlerini nasıl etkilediğini, örneğin kan dolaşımını ya da karaciğerin çalışmasını nasıl etkilediğini bilmesi gerekir. Bu tür etkenlere ilişkin bilgisi, hastalığın şiddetini anlamasına yardım edecektir. Peki eğer psikanalitik çalışmada bölük pörçük ayrıntılar içinde kaybolmamak temel bir önem taşıyorsa, arzu edilen süreklilik nasıl sağlanabilir? Bunun yanıtı önceki paragraflarda teorik olarak ima edildi. Eğer kişi önemli bir iç gözlem yapmış ya da kendine ilişkin bir iç gözlem kazanmışsa, açığa çıkarılan özgünlüğün kendini değişik alanlarda nasıl dışa vurduğunu, ne tür neden olduğunu incelemelidir. Ama bu oldukça soyut bir görüş olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bunu kurgusal bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Ancak her özetlenmiş örneğin zorunlu olarak gerçekte var olmayan bir basitlik ve netlik izlenimi verdiğini unutmamalıdır. Ayrıca kavranması gereken etkenlerin eşitliğini göstermeyi amaçlayan böyle bir örnek, bir insanın kendini analiz ederken yaşadığı coşkusal deneyimi gösteremez ve bu nedenle tek yanlı ve aşırı ussal bir tablo çizer. Bu çekinceleri aklımızda tutarak bazı ortamlarda tartışmalara katılmayı arzu ettiği halde muhtemel eleştiriden korktuğu için dilinin tutulduğunu gözleyen bir insan düşünelim. Eğer bu gözlemin kendi içinde köklenmesine izin verirse konunun içerdiği korkuyu merak etmeye başlayacaktır. Çünkü korkuyla gerçek tehlike arasında büyük bir orantısızlık vardır. Bu korkunun neden düşüncesini dile getirmesine engel olmasının yanı sıra net olarak düşünmesine de engel olacak kadar büyük olduğunu merak edecektir. Korkusunun hırsından daha büyük olmadığını ve bu korkunun iyi bir izlenim bırakmasını kariyeri için arzu edilir kılacak olan çıkar düşüncesinden daha büyük olup olmadığını merak edecektir. Böylece sorununa yönelik bir ilgi kazanınca, yaşamının diğer alanlarına da benzer güçlüklerin iş başında olup olmadığını, eğer varsa hangi kılığa girdiklerini ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Kadınlarla olan ilişkilerini inceleyecektir. Onda kusur bulabilecekleri için onlara yaklaşma konusunda fazla ürkeklik mi sergilemektedir? Ya cinsel yaşamı? Bir başarısızlığın üstesinden gelemediği için bir süre boyunca cinsel iktidarını mı yitirmişti? Partilere gitme konusunda isteksiz mi davranıyor? Ya alışveriş? Tezgahtarın onu fazla tutumlu bulabileceği düşüncesiyle bahşiş verme konusunda çok fazla cömert mi davranıyor? Ayrıca eleştiri bağlamında sahip olduğu olumsuz duyarlılığın kesin ölçüsü nedir? Onu utandırmaya ya da kırılmasına neden olmaya yeterli olan şey nedir? Karısı sadece boyun bağını açıkça eleştirdiği zaman kırılıyor mu? Ya da karısı her zaman birbirine uygun boyun bağı ve çoraplar giydiği için Jimmy'den övgüyle söz ettiği zaman tedirgin oluyor mu? Bu tür varsayımlar ona sahip olduğu güçlüğün boyutlarına ve yoğunluğuna ilişkin bir izlenim verecektir. O zaman bunun yaşamını nasıl etkilediğini bilmek isteyecektir. Bunun birçok alanda ketlenmesine yol açtığını zaten bilmektedir. Kendini ortaya koyamaz, başkalarının kendisinden beklediklerine çok fazla boyun eğmektedir ve bu nedenle asla kendisi olamaz. Otomatik olarak belli bir rol oynamaya zorlanır. Bu onun başkalarına içerlemesine neden olur. Çünkü ona egemen oluyorlarmış gibi gözükürler. Ama bu ayrıca kendi öz saygısını da azaltır. Ayrım 9 sonu sayfa 220.